Uygarlık Tarihi 7. Ayrım Sayfa 69. Eski Mısır'da yaşayan insanlar tıp konusunda da bazı bilgilere sahiptiler. Yaşam süresi azdı. Çocukların anne sütünden kesildikleri yaş olan 3 yaşında çocuk ölümlerinin yüzdesi çok yüksekti. Genellikle ortalama ömür 29 yıldı. Parazit hastalıkları, verem, diş eti iltihabı yaygın görülen rahatsızlıklardı. Mısırlı doktorların kırıkları ve açık yaraları iyileştirebildikleri saptanmıştır. Ancak insan vücudunun nasıl çalıştığına ilişkin bilgileri gelişmemiştir. Kalbin vücudun merkezi olduğu, kan yanında salya, idrar ve sperm gibi sıvıların da kalpten çıktığı düşünülmekteydi. Mısırlıların İsa'dan önce 3000'lerde geliştirdikleri Mısır takvimi, dünya kültür tarihi açısından önemli olmuştur. Nil Nehri'nin periyodik taşkınlarına dayanan bir takvimdir. Bu takvime göre bir yılda 4'er aylık 3 mevsim, taşkın, ekin, hasat vardı. Buna dayanarak bir yılı 30 günlük 12 aya bölmüşler, buna 5 gün ekleyerek 365 günlük bir güneş yılı geliştirmişlerdir. Ancak 365 güne ilaveten 6'şer saatten 4 yılda bir oluşan artık gün olmadığı için Mısırlıların güneş yılı her 4 yılda bir gün geri kalıyordu. Daha sonra Julius Caesar bu takvime her 4 yılda bir fazla gün ekleyerek Mısır takviminin bir yıldaki 6 saatlik hatasını düzeltecektir. İsa'dan sonra 1582'de Papa 13. Gregor tarafından yapılan düzeltme sonucunda bugün hala kullandığımız Gregorian takvimi ortaya çıkmıştır. Mısırlılar basit güneş saatleri de yapmışlardır. Üzerlerinde saati gösteren çizgiler vardır ve güneşin gölge uzunluğuna göre saat tespit edilebiliyordu. Gregorian takvimi, miladi takvimin yanlış olduğunu düşündüğü yerlerini düzeltmek için Papa Gregoria tarafından yaptırılan takvimdir. 1582 yılında kabul edilmiştir. Julian takvimine 10 gün ilave edilmiştir. 5 Ekim günü 15 Ekim olarak kabul edilmiştir. O gün Cuma'dır ve bu değişmemiştir. Güneş sistemi takvimler içinde yanlışı en az olan takvimdir. Bir senede 24 saniye hata oluşur, yani takvim hesaplamasında bir günlük hatanın ortaya çıkması için 3600 yıl geçmesi gerekir. Julian ve Gregorian takvimlerini birbirine çevirmek için 13 gün ilave etmek ya da çıkarmak gerekir. Bunun nedeni iki takvim arasındaki farkın her 400 yılda bir gün artmasıdır. 2100 yılından sonra bu fark 14 güne çıkacaktır. Sıra sizde 7. Eski Mısır takviminin dünya kültür tarihi açısından önemi nedir? Yazı. Eski Mısır'da İsa'dan önce 3000 yılı civarında yazı ortaya çıkmıştır. Bazı araştırmacılar Mısırlıların yazıyı Mezopotamyalılardan öğrendiklerini düşünmektedirler. Mısırlılar yazıyı Mezopotamya'dan öğrenmiş olsalar bile taklitçi olmamışlar ve kendilerine özgü bir yazıyı geliştirme başarısını göstermişlerdir. Her iki yazı sistemi arasında büyük farklar olması bunu açıkça kanıtlamaktadır. Yazı Mısır'da da Sümerler'de olduğu gibi eşyanın şeklini çizmekle başlamıştır. Ancak Sümer yazısından farklı olarak Mısır hiyeroglifi temelde resim biçimindedir. En basit düzeyde hiyeroglif, yazıcının ifade etmek istediği nesnenin resmedilmesi biçiminde oluşmuştur. Buna piktogram denir. Bir insan anlatılacaksa insan resmi, balık anlatılacaksa balık resmi çizilirdi. Piktogramın sesi aynı zamanda uzun bir sözcüğün içinde hece olarak da kullanılabilirdi. Piktogramlar soyut kavramları da temsil edebilirdi. Örneğin bir papirüs rulosu yazmak anlamındadır. Hiyeroglif yazı eski Yunanca hieros, kutsal, gropikos, oyma, biorokikos, özellikle kutsal metinlerin taşa kazınmasında kullanılan resmi bir yazıydı. Mısır yazılı belgelerinin büyük bir kısmını oluşturan yönetim ve hukuk metinlerinin yazımında gün geçtikçe en yaygın hiyeroglif işaretleri kısaltılarak kullanmaya başlandı. Zamanla bu kısaltmalar çoğalınca hiyerogliften tümüyle farklı bir yazı olan hiyeratik yazı ortaya çıktı. Hiyeroglif yazıya göre çok daha kısa sürede yazılabiliyordu. Hiyeratik yazı İsa'dan önce 200'e kadar kullanılmıştır. İsa'dan önce 700'den sonra hiyeratik yazının basitleştirilmiş hali olan demotik, eski Yunanca demotikos halkla ilgili denilen halk yazısı ortaya çıkmıştır. Bu yazı halkla ilgili hukuki metinlerde kullanılmıştır. İsa'dan sonra 3. yüzyıldan itibaren demotik yazının yerine Kopt yazısı denilen bir yazı türü kullanılmıştır. Hiyeratik yazı, kutsal yazı, hierogliflerin el yazısı hali olarak düşünülmelidir. Mısır rahipleri ve katipler tarafından kayıt tutmak için kullanılmıştır. Kopt yazısı, Hristiyan Mısırlıların Kıpti Yunan alfabesine yaptıkları 6 harflik ilave ile oluşan yazıdır. Mısır hiyeroglifleri 1822 yılında eski Mısır uzmanı ve dil bilimci Jean-François Champollion tarafından çözülmüş ve eski Mısır tarihi ve uygarlığı ile ilgili pek çok güvenilir bilgiye ulaşılmıştır. Mısır yazısının belirgin özelliği, onun her zaman aslına bağlı kalmış olması ve basit işaretlerden oluşmuş olsa bile Fenike, eski Yunanca ve günümüzün modern dillerinin yazıları ile alfabetik olmasıdır. Bu yazı, daha sonra oluşan komşu alfabetik yazıları ve Fenike yazı sistemlerini harf yazısı fikri bakımından etkilemiştir. Eski Mısır'da yazıcı okulları da vardı. Çünkü çeşitli devlet kurumlarında çalışacak memurların okuma yazma bilmesi gerekmekteydi. Saray, ordu ve tapınaklarda yazıcı okulları açılmaktaydı. Öğretmenler çoğunlukla rahiplerdi. Küçük köylerde ise yazıcılar ailelerine ve akrabalarına okuma yazma öğretirlerdi. Öğrencilere öncelikle hiyeratik yazı, daha sonra da karmaşık olan hieroglif yazı öğretilirdi. Öğrenme süreci uzundu. Bazı Mısır kaynaklarına göre bu süre 12 yıla kadar çıkıyordu. Öğrenilmesi gereken yüzlerce işaret vardı ve hieroglif yazmak başlı başına bir sanat haline gelmişti. Hieroglif yazabilmek büyük bir saygınlık kazanmak anlamına geliyordu ve yöneticilik görevine doğru giden yol açıyordu. Okuma yazma öğrenen öğrenciler, coğrafya, matematik, edebiyat, tarih, ticaret, din ve anatomi dersleri de görüyorlardı. Mısırlılar yazı yazmak için papirüsleri kullanıyorlardı. Papirüs, Nil Nehri'nde yetişen sas türü bir bitkidir. Bitkiyi kağıt haline getirmek için gövdesinden ince şeritler kesilir, düz bir zemine önce yatay, daha sonra dikey olarak dizilir ve preslenerek kurutulurdu. Yaklaşık 48 çarpı 43 santimetre boyutlarındaki her tabaka ucuca eklenerek 40 metre uzunluğa kadar ulaşan papirüs ruloları yapılırdı. Yazı, yatay şeritlerin olduğu yüze siyah mürekkep kullanılarak kolonlar halinde yazılır, önemli sözcüklerin altı kırmızı aşı boyasıyla çizilirdi. Papirüsler yazıldıktan sonra rulo halinde saklanırlardı. Pahalı ve nadir bulunan bir malzemeydi. Üzerine yazı yazmak da beceri isteyen bir işti. Bu nedenle okullarda öğrenciler kopya etmeleri için verilen metinleri, ödevlerini çanak çömlek parçaları ya da kireç taşı parçaları üzerine yazıyorlardı. Yeni krallık zamanında tahta tabletler de kullanılmıştır. Sıra sizde 8. Eski Mısır'da kullanılan yazı tipleri nelerdir? Eski Mısır mimarisinin özellikleri. Amaç 3. Eski Mısır mimarisinin özelliklerini öğreneceksiniz. Eski Mısır mimarisi, anıtsal örnekleri olan mezarlar ve tapınak yapılarında yoğunlaşmıştır. Saray yapıları ise günümüze kadar korunamamıştır. Mezarlar. Mısır kralları İsa'dan önce 3000'lerde kerpiçten yapılmış mastaba adı verilen mezarlara gömülmüşlerdir. Dik bir kuyu içinde zemin seviyesinin altında bir mezar odası bulunur. Mezar odasının tam üzerinde zemin seviyesinde dikdörtgen planlı kerpiç ya da taştan bir yapı yer alır. Yapının doğu yüzüne ölünün ruhunun Ka geçebileceğine inanan sahte kapı yapılırdı. Burası aslında küçük bir odaydı. Kapının üzerinde ölünün unvanı ve adı yazılırdı. 3. sülale zamanında oda genişletilmiş, 4. sülale zamanında ise oda içine bir sunak eklenmiştir. Sunak üzerine yiyecek maddelerini sembolize eden maddeler ya da gerçek yiyecekler bırakılırdı. Ayrıca odaya ölünün heykel ve heykelcikleri konulurdu. Eğer ölünün mumyası bozulursa ruhun bu heykellerden birinin içine gireceğine inanılırdı. Oda duvarları günlük hayattan alınan resimlerle süslenmiştir. Halk tabakası da mastabalara gömülmüştür. Halka ait mastabalarda oda duvarlarında ekim, hasat, bağ bozumu, hayvancılık, balıkçılık, avcılık, dokumacılık gibi işler baştan sona kadar bir film şeridi gibi her aşaması ekme, biçme, balyalama ile resmedilmiştir. Bunların yanında oyunlar, danslar, yelkenliler gibi sahneler de vardır. Bu sahnelerde mezarda yatan kişi faaliyetleri bizzat yönetir şekilde gösterilmiştir. Daha sonra 6. sülale zamanında mezar odalarında duvar resimleri yanında ölünün biyografisi de yer almıştır. Mastabalar piramitlerin yakınına inşa edilmişlerdir. Mısır'da 3. sülaleden itibaren krallara büyük mastabalar şeklinde mezarlar yapılmaktaydı. Firavun Djoser'in ünlü basamaklı piramidi İsa'dan önce 2630'larda yapılmıştır ve kral mezarlarının ilk anıtsal örneğidir. Djoser'in veziri olan mimar İmhotep, Sakkara'da taştan bir mastabanın üzerine bir diğerini inşa ederek basamaklı piramidi yapmıştır. Bu piramitte gömme odası toprak hizasının altındadır. Mısır firavunları İsa'dan önce 2630 ila 1640 yılları arasında kendilerine piramit biçiminde mezarlar yaptırmışlardır. Bu tipte büyük mezar anıtları firavunların ölümlerinden çok önce yapılmaya başlanmaktaydı. Piramitlerin iki ana türü vardı. Basamaklı piramitler ve gerçek piramitler. Gerçek piramitler 4. sülaleden itibaren yapılmaya başlanmıştır. Bunlar basamaklı piramitlerin gelişmesi sonucu ortaya çıkmışlardır. Basamaklı piramitten gerçek piramit mezar anıtlarına geçiş, 4. sülalenin ilk firavunu Sinefru'nun Menfis'in 50 kilometre kuzeyindeki Meydum'da ve Dahşur'da yaptırdığı piramit mezarlarda görülebilmektedir. Ancak mimarlar henüz tam bir piramit yapmayı başaramıyorlardı. Meydum'daki piramidin üst kısmı eğimi artırılarak bitirilebildiğinden bu piramit eğik olmuş ve eğri piramit olarak adlandırılmıştır. 4. sülale firavunlarından olan Sinefru'nun oğlu olan Keops, Gize platosunda tam bir piramit yaptırmayı başarmıştır. Bugüne kadar yapılmış olan en büyük piramit olan bu piramidin yanında yer alan oğlu Kefren ve Mikerinos'a ait piramitler daha küçük boyutlardadır. Bu piramit mezarlar taştan inşa edilmişlerdir. Keops piramidinin kenar uzunluğu 230 metre, yüksekliği 147 metredir. Her üç piramit de eski çağda soyulmaktan kurtulamamışlardır. Piramitler tek başlarına durmazlar. Bir cenaze kompleksinin parçasıdırlar. Örneğin Kefren'in piramit mezarının doğu kenarında cenaze töreninin yapıldığı bir tapınak ve tapınağa ulaşan üzeri kapalı bir koridor bulunmaktadır. Keops'un piramidinin doğusunda ve batısında mastaba mezarlar bulunmaktaydı. Kral ailesinden gelenler doğu kesimindeki mezarlara, yüksek görevliler ise batı kesimdeki mezarlara gömülmüşlerdir. 5. sülale firavunları piramitleri daha küçük ölçekte yapmışlardır. Piramit yapımı Orta Krallık dönemine kadar devam etmiştir. Piramitlerin her türlü çabaya rağmen kolaylıkla soyulması, piramidin altına ya da içine inşa edilen mezar odalarındaki hediyelerin mezar soyguncuları tarafından talan edilmesi üzerine Orta ve Yeni Krallık zamanlarında kaya mezarlarına ağırlık verilmiştir. Orta Krallık zamanında Deir el-Bahri'de yapılan Mentuhotep'in kaya mezarı ve Yeni Krallık zamanında Hatshepsut'un Deir el-Bahri'deki kaya tapınak mezarı bunların anıtsal örnekleridir. Yeni Krallık döneminde mezar soyguncuları nedeniyle kaya mezarları çok gizli yerlere yapılmışlardır. Krallar Vadisi'nde bulunan gizli kaya mezarları, koridorlar, gizli geçitler, sahte mezar odaları ve gerçek mezar odasından oluşacak şekilde karmaşık yapıda yapılmaya başlanmıştır. Geç dönemde ise anıtsal mezarlar yerine büyük lahitler kullanılmıştır. Halk tabakası da kralları gibi yeni krallık döneminde kayalıklar içine oyulan mezar odalarına, geç dönemde de lahitlere gömülmüşlerdir. Tapınaklar. Erken devirde yapılmış olan tapınaklar konusunda çok az bilgimiz vardır. Hierakonpolis şehrinde yuvarlak planlı bir tapınağa ait izler bulunmuştur. Eski krallık zamanında yapılmış tapınakların en güzel örnekleri güneş tanrısı Ra için yapılanlardır. 5. sülale krallarından Neuserre tarafından Abu Ghurab'da yaptırılan güneş tapınağı en güzel örneklerden biridir. Tapınağın en belirgin özelliği içinde bir sunağın bulunduğu açık avlu ve güneş tanrısının simgesi olan kalın bir dikili taştır. Tapınak alanını sınırlayan duvarların dışında pişmiş topraktan bir kayık vardır. Eski Mısırlar güneş tanrısı Ra'nın gece bu kayığa binerek gece yolculuğuna çıktığına inanıyorlardı. 5. sülalenin bütün firavunları bu tür güneş tapınaklarını piramitlerinin yanı başına yaptırmışlardır. Orta Krallık zamanından kalan tapınakların çoğu orijinal planlarını koruyamadan günümüze kadar gelmişlerdir. Bunların bazıları Hiksoslar tarafından tahrip edilmiş, bazıları da 18. Sülale kralları tarafından geliştirilmişlerdir. Deir el-Bahri'de bulunan Mentuhotep Tapınağı, Orta Krallık zamanından günümüze kadar bozulmadan gelebilen tapınaklardan biri olarak gösterilmektedir. Kayalık bir dağın yamacına yapılan tapınak, ölen insanlar için yapılan ayinlerde kullanılan bir tapınaktır. Bir başka deyişle tapınak, ölü kültüyle ilgilidir. Yeni krallık zamanında tapınaklar, büyük tanrılara adananlar ve ölü kültüyle ilgili mezar tapınakları olmak üzere iki tiptir. Firavun, Hacepsut'un Deir el-Bahri'de Krallar Vadisi'nde bulunan teraslı tapınağı ve 2. Ramses'in Ramsesyum ölü kültüyle ilgili tapınaklardır. Büyük tanrılara adanan tapınaklar ise yeni krallık zamanında çok önem kazanmıştır. Ülke dışına sefere çıkan Mısır kralları yaptıkları savaşlarda başarı kazandıkları zaman tanrılara şükranlarını sunmak için yeni tapınaklar yaptırmışlar ya da eskilerini geliştirmişlerdir. Karnak ve Luxor tapınakları bu türde tapınakların en güzel örnekleridir. İkinci Ramses tarafından büyük tanrılar için kaya tapınakları da yaptırılmıştır. Bunların en güzel örneği Abu Simbel'de bulunan kaya tapınağıdır. Ön cephesinde 20 metre yüksekliğinde oturur durumda 4 kral heykeli bulunmaktadır. Tapınağın iç duvarlarına Kadeş Savaşı'nı tasvir eden renkli resimler yapılmıştır. Saray yapılarının hemen hemen hepsi kerpiçten yapıldıkları için günümüze kadar gelememişlerdir. Özellikle yeni krallık döneminde Tep şehri saray yapıları önemliydi. Eski Mısır dini ve ölü gömme gelenekleri. Amaç 4. Eski Mısır dini ve ölü gömme geleneklerini öğreneceksiniz. Din. Din, Mısır kültürünün tümünü kapsar. Krallar, tanrılara karşı dinsel görevlerin yapılmasını sağlar. Tanrılara duydukları hayranlığı, saygıyı dile getirirler. Onlara çeşitli sunular yaparlar ve niteliklerini överler. Dini tapınımlar rahipler tarafından yürütülüyordu. Tanrılar da buna karşılık krala ve ülkenin insanlarına iyilik bahşederlerdi. Önemli kült merkezleri arasında Heliopolis, Memphis, Abidos ve Teb şehirleri sayılabilir. Sülaleler öncesi dönemde hayvan biçimli tanrılar vardı. Bunlar totem din inanışından kaynaklanmaktaydı. Totemler zamanla nomelerin tanrıları düzeyine yükselmişlerdir. Daha sonra tanrılar insan biçiminde düşünülünce hayvan totemlerinin bazı uzuvları insan vücuduna eklenmiştir. Böylece hayvan başlı insan vücutlu tanrı betimlemeleri ortaya çıkmıştır. Belli başlı Mısır tanrıları şöyleydi. Gök tanrısı Ku, yer tanrısı Geb, hava tanrısı Şu, güneş tanrısı Şahin başlı Horus, Şahin ya da Şahin başlı Ra, Amon ve Aton, ay tanrısı Hons, timsah ya da timsah başlı tanrı Sobek, abis boğası, balıkçıl kuşu başlı yazma ve sayma tanrısı Tot, yaban eşeği başlı düzensizliğin, çöllerin, fırtınaların ve savaşın tanrısı Set, mumyalama ile ilgili Nekropolis tanrısı, çakal başlı Anubis, ölüm ve öbür dünya tanrısı Osiris, Osiris'in karısı koruyucu tanrıça Isis, aslan ya da kedi başlı savaş tanrıçası Bastet, mumya biçimli insan şeklinde bereket tanrısı Min, aile tanrısı ve genç kızların koruyucusu Bes, su aygırı ve hamile kadın vücudu karışımı olan hamile kadınların koruyucusu Taveret. Dördüncü Amenofis, Eknaton, güneş tanrısı Aton dinini önermiş, ancak güneşi tek tanrı olarak kabul ettirmeye dayalı bu dini yaymakta başarılı olamamıştır. Onun ölümünden sonra eskiden olduğu gibi Amon dinine geri dönülmüştür. Ölü gömme gelenekleri. Mısır'da yaşam süresi kısa olduğu için 20'li yaşlarına ulaşacak kadar uzun yaşayanlar mezarlarını planlamaya başlarlardı. Ölen kişinin ölümden sonraki yaşamına karar verilen bir duruşma tanrılar katında yapılırdı. Duruşmaya Osiris başkanlık ederdi. Duruşmada ayrıca ölünün önünde yalvarmak zorunda olduğu 42 yargıç bulunurdu. Anubis, ölümlüler ülkesinde gerçekleştirilen kalbi teraziye koyma seremonisine de eşlik ederdi. Ölünün kalbini terazinin bir gözüne koyardı. Terazinin diğer tarafına da dürüstlüğü ifade eden bir tüy konulurdu. Kalp tüyden daha hafif gelirse kişinin iyi bir hayat geçirdiği kabul edilirdi ve yeni hayatına geçişine izin verilirdi. Kalp tüyden ağır gelirse günahkar ölünün kalbi korkunç bir canavar tarafından yutulurdu. Bu sırada bütün olup biteni tanrıların katibi Tanrı Tot yazarak not alırdı. Sülaleler öncesi dönemde ölüler çöl kenarına açılan çukurlara gömülüyor ve sıcak kum cesedin nemini alarak kurumasına neden oluyordu. Bunu tesadüfen gören Mısırlılar da öldükten sonra ruhun bedene tekrar girip öbür dünyada yaşamaya devam edebilmesi için bedenin korunması gerektiği inancı gelişti. Bu nedenle cesetlerin mumyalanması gerekiyordu. Sülalelerin başlangıcından hemen önce cesetler sandukalara konulmaya başlandı ve kum ile temas kesildi. Bu nedenle de cesedi korumak için mumyalama tekniği geliştirildi. Mumyalama işleminin gerçekleştirildiği mekan taşınabilir, ölünün evi yakınına kurulan bir çadır veya tapınaklarla bağlantısı olan özel bir mumyalama yeriydi. Öncelikle vücut yıkanıyordu, daha sonra özel bir masaya yatırılıyordu. Burun deliğinden çengele benzeyen bir alet yardımı ile beyin ve iç organlar dışarı çıkarılırdı. Vücut içindeki yumuşak kısımların çıkarılmasının nedeni çürümeyi önlemekti. Göz ve yanakların çökmemesi için bu yumuşak kısımlara keten tamponlar konuluyor, ölünün göz kapakları da kapatılıyordu. Karnın sol alt kısmında küçük bir yarık açılarak mide, karaciğer, akciğer ve bağırsaklar çıkarılıyordu. Kalp vücut içinde bırakılıyordu. Bu organlar natron ile kurutulduktan sonra kanopik adı verilen 4 adet çömlek içine konulurdu. Bu kavanozlar Osiris ve Isis'in oğlu olan Horus'un 4 oğlunun başını temsil eden figürlerdi. Çakal başlı Duamutef mideyi, şahin başlı Kebehsenuf bağırsakları, maymun başlı Hapi akciğeri, insan başlı olan İmset karaciğeri korurdu. Boşalan yerler hurma şarabı ve bitkilerle yıkanıyordu. Bir çeşit tuz olan natron vücut içine ve dışına konularak 40 gün bekletiliyor ve vücudun nemi alınıyordu. Vücut bu işlemlerle kurutulduktan sonra yağlanır, erimiş reçine sürülür ve keten bezlerle sarılır. Sargılar arasına muska ve takılar konulurdu. Hazırlanan mumya ahşap bir tabuta, ancak ölen kralsa biri altından, diğer ikisi ahşaptan 3 tabut içine konurdu ve bu tabutların hepsi son kez taş bir lahitin içine yerleştirilirdi. Kanopik vazolar da yanına konulurdu. Mumyalama işlemi toplam 70 gün sürerdi. Mumyalama sadece insanlara değil, kutsal sayılan kedi, boğa, timsah gibi hayvanlara da yapılırdı. Natron, karbonat, bikarbonat, klorit ve sodyum sülfat karışımı Nil Nehri'nin kenarında doğal olarak bulunuyordu. Mumyalama ayinlerine katılan kişi sayısı o kişinin toplum içindeki statüsünü gösterirdi. Zengin kişiler para ödeyerek ilahi okuyan Kiten adlı kadınlar tutarlardı. Kurban edilecek hayvanları taşıyan Saptis denilen kişiler de vardı. Üzerine panter veya kaplan postu takan Sem adlı rahip ve ölü yakınları sandala binerek Nil'in diğer tarafındaki mezarlar bölgesine geçerlerdi. Bu ayinler dizisinin en önemli kısmı özel bir aletle yapılan mumyanın ağzını açma törenidir. Böylelikle mumya ikinci hayatında yiyip, duyup görebilecekti. Bu işlemden sonra mezar hazırlanır, kişinin özel eşyaları, günlük kıyafetleri, yemekler, Sapti, Şavati veya Usepti adı verilen heykelcikler ve papirüse yazılmış ölüler kitabı konulurdu. Useptiler, ölü öbür dünyada angarya bir iş yapmaya çağrıldığında onun vekili olarak görev yapacak olan işçilerdi. Böylelikle ölü öbür dünyadaki yaşamına uğurlanırdı. Özet, amaç 1. Eski Mısır tarihinin genel hatlarını ve devlet örgütünün işleyişini açıklayınız. Eski Mısır kültürü Nil Vadisi'nde gelişmiştir. Dar veya birkaç kilometre genişlikte olan vadi, kuzeyde Delta bölgesinden güneyde Asuan'daki birinci çağlayana kadar uzanıyordu. Mısır, kuzeydeki aşağı Mısır, Nil Deltası ve güneyde vadi boyunca uzanan yukarı Mısır olmak üzere iki ayrı bölümden oluşur. Batı ve doğuda çöllerle çevrilmiş olup, doğuda kıyıya paralel uzanan sıra dağlarla Kızıldeniz'den ayrılmıştır. Ülkenin güneyi çağlayanlarla kuşatılmıştır. Bu bölgede bulunan kayalıklar geçişi zorlaştırmaktadır. Çağlayanların güneyinde ise Nubya yer almaktaydı. Dünyanın en uzun nehri olan Nil, 6695 kilometre, Victoria Gölü civarından ortaya çıkar ve kuzeye doğru akarak Akdeniz'e dökülür. Mısır'da Paleolitik çağdan beri, İsa'dan önce 300 bin insanlar yaşamaktaydı. İsa'dan önce 6. bin yılda Cilalı Taş Çağı'da denilen Neolitik çağda insanlar ilk köyleri kurmuşlar, hayvanları evcilleştirmişler ve tarım yapmaya başlamışlardır. Yeni İmparatorluk döneminin başında yerleşmiş bir geleneğe göre İsa'dan önce 3000 yıllarında Menes adlı efsanevi bir kral, o zamana kadar ayrı krallıklar olduğu düşünülen aşağı ve yukarı Mısır'ı birleştirmeyi başarmıştır. Ülkenin gerçek birleştiricisinin de onun halefi Narmer olduğu sanılmaktadır. Mısır devletinin bu şekilde kuruluşundan Büyük İskender'in İsa'dan önce 332 yılında Mısır'a gelişine kadar geçen süredeki Mısır tarihi Maneto tarafından 31 sülaleye ayrılmıştır. Mısır tarihi erken dönem yaklaşık İsa'dan önce 3920 ila 2575 eşit 1 ila 3. sülaleler. Eski krallık İsa'dan önce 2575 ila 2134 eşit 4 ila 8. sülaleler. Orta krallık İsa'dan önce 2040 ila 1650 11 ila 14. sülaleler. Yeni krallık İsa'dan önce 1550 ila 1070 18 ila 20. sülaleler ve geç dönem İsa'dan önce 712 ila 332 25 ila 31. sülaleler olmak üzere dönemlere ayrılır. Firavunların güçlerini kaybettiği zamanlarda Mısır tarihinde 3 ara devir yaşanmıştır. Mısır'da diğer ön Asya krallıkları gibi mutlak bir krallıktı. Devletin başında kral Firavun bulunur. Krallık genellikle babadan oğula ya da kardeşten kardeşe geçer. Firavundan sonra en önemli kişi Firavun'un yardımcısı olan vezirdi. Vezir kral adına ülkeyi yönetirdi. 18. sülale krallarından 2. Amenofis İsa'dan önce 1427 ila 1401 döneminden başlayarak yönetim sorumluluğunu ülkenin kuzeyinde ve güneyinde iki vezir paylaşmıştır. Yeni devlet döneminde gelişen ordu kralın oğlu olabilen bir başkomutan tarafından yönetilmiştir. Her eyaletin başında Firavun tarafından tayin edilmiş bir vali bulunurdu. Bir başka sınıf olan rahipler din gücünü ellerinde bulunduruyorlardı. Memurlar ve rahiplerin altında çok geniş bir çiftçi tabakası vardı. Bunlardan başka zanaatkarlar vardır ve İsa'dan önce 2. bin yıldan itibaren köleler de görülmeye başlar. Amaç 2. Eski Mısır'da bilim ve yazıyı açıklayınız. Mısırlıların matematik bilgisi Mezopotamyalılarınkinden daha düşük düzeydeydi. Eski Mısır'da matematik, tayınların paylaştırılması gibi idari görevler nedeniyle geliştirilmiştir. Aritmetik bilgileri de basit düzeydeydi. Ancak geometri konusunda ileri düzeyde bilgiliydiler. Mısır, geometrisi bazı problemlerin çözümleriyle alan ve hacim ölçüsü şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle taşkınlardan sonra Nil kenarındaki tarla sınırlarının saptanmasında geometri çok önemliydi. Eski Mısır'da yaşayan insanlar tıp konusunda da bazı bilgilere sahiptiler. Parazit hastalıkları, verem, diş eti iltihabı yaygın görülen rahatsızlıklardı. Mısırlı doktorların kırıkları ve açık yaraları iyileştirebildikleri saptanmıştır. Mısırlıların İsa'dan önce 3000'lerde geliştirdikleri Mısır takvimi dünya kültür tarihi açısından önemli olmuştur. Nil Nehri'nin periyodik taşkınlarına dayanan bir takvimdir. Daha sonra önce Julius Caesar, İsa'dan sonra 1582'de de Papa 13. Gregor tarafından yapılan düzeltme sonucunda bugün hala kullandığımız Gregorian takvimi ortaya çıkmıştır. Mısırlılar basit güneş saatleri de yapmış ve kullanmışlardır. Eski Mısır'da yazı İsa'dan önce 3000 yılı civarında ortaya çıkmıştır. Bu yazı hiyeroglif yazısıydı. Zamanla hiyeroglif işaretlerin kısaltılmasıyla hiyeratik yazı, kutsal yazı ve demotik yazı denilen yazılar kullanılmıştır. Mısır hiyeroglifleri 1822 yılında eski Mısır uzmanı ve dil bilimci Jean-François Champollion tarafından çözülmüştür. Amaç 3. Eski Mısır mimarisinin özelliklerini açıklayınız. Eski Mısır mimarisi, anıtsal örnekleri olan mezarlar ve tapınaklar yapılarında yoğunlaşmıştır. Saray yapıları ise günümüze kadar korunamamıştır. Mezarlar, mastabalar, basamaklı piramitler, gerçek piramitler, kaya mezarları ve lahitler olmak üzere çeşitli tiplere sahiptir. Tapınaklarda ise başlangıçta yuvarlak planlı örnekler görülür. Eski krallıkta güneş tapınakları, orta krallıkta ölü kültüyle ilgili kaya tapınakları, yeni krallıkta ise ölü kültüyle ilgili kaya tapınakları ile büyük tanrılar için inşa edilen tapınaklar önemli örneklerdir. En görkemli tapınaklar yeni krallık zamanında görülmektedir. Amaç 4. Eski Mısır dini ve ölü gömme geleneklerini açıklayınız. Din, Mısır kültürünün tümünü kapsar. Krallar, tanrılara karşı dinsel görevlerin yapılmasını sağlar. Tanrılara duydukları hayranlığı, saygıyı dile getirirler. Onlara çeşitli sunular yaparlar ve niteliklerini överler. Dini tapınımlar, rahipler tarafından yürütülüyordu. Tanrılar da buna karşılık krala ve ülkenin insanlarına iyilik bahşederlerdi. Önemli kült merkezleri arasında Heliopolis, Memphis, Abidos ve Teb şehirleri sayılabilir. Mısırlılar daha hayattayken mezarlarını planlamaya başlarlardı. İnsanlar öldükten sonra tanrılar katında ölen kişinin ölümden sonraki yaşamına karar verilen bir duruşma yapılırdı. Duruşmaya Osiris başkanlık ederdi. Ölü gömülmeden önce mumyalanır ve cesedin bozulmaması sağlanırdı. Tarih boyunca en iyi mumyaları Mısırlılar yapmışlardır. Kendimizi sınayalım. 1. Antik Yunan dünyasının 7 harikasından biri olarak kabul edilen piramitlerin en büyüğü hangi Mısır firavunu tarafından yaptırılmıştır? A. Narmer, B. Sinefru, C. Djoser, D. Keops, E. Kefren. Cevap D. Yanıtınız yanlış ise eski Mısır mimarisinin özellikleri konusunu tekrar okuyunuz. 2. Eski Mısır tarihinin piramitler çağı olarak da adlandırılan dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Erken dönem, B. Eski krallık dönemi, C. Orta krallık dönemi, D. Yeni krallık dönemi, E. Geç dönem. Cevap B. Yanıtınız yanlış ise eski Mısır tarihinin genel hatları ve devlet örgütü konusunu tekrar okuyunuz. 3. Güneş tanrısı Ra için yaptırılan güneş tapınakları hangi Mısır sülalesi firavunları zamanına aittir? A. 3. sülale, B. 4. sülale, C. 5. sülale, D. 18. sülale, E. 20. sülale. Cevap C. Yanıtınız yanlış ise eski Mısır mimarisinin özellikleri konusunu tekrar okuyunuz. 4. 1. Firavunların otoritelerini kaybetmesi. 2. Eyalet valilerinin bağımsızlık hareketleri. 3. Hiksos istilası. 4. Rahiplerin güç kazanmaları. Yukarıdakilerden hangileri eski Mısır tarihinde yaşanan 3 ara dönemin sebeplerindendir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 3 ve 4. E. 1, 2, 3 ve 4. Cevap E. Yanıtınız yanlış ise eski Mısır tarihinin genel hatları ve devlet örgütü konusunu tekrar okuyunuz. 5. Eski Mısır tarihindeki kadın firavun aşağıdakilerden hangisidir? A. Hatshepsut, B. Ahmose, C. Tutmosis, D. Amenofis, E. Amenemhet. Cevap A. Yanıtınız yanlış ise eski Mısır tarihinin genel hatları ve devlet örgütü konusunu tekrar okuyunuz. 6. Eski Mısır'da güneşi tek tanrı olarak kabul ettirmek isteyen firavun aşağıdakilerden hangisidir? A. 2. Mentuhotep, B. 1. Tutmosis, C. 3. Tutmosis, D. Hatshepsut, E. 4. Amenofis. Cevap E. Yanıtınız yanlış ise eski Mısır tarihinin genel hatları ve devlet örgütü konusunu tekrar okuyunuz. 7. Mumyalama ile ilgili tanrı aşağıdakilerden hangisidir? A. Anubis, B. Osiris, C. Tot, D. Ra, E. Horus. Cevap A. Yanıtınız yanlış ise eski Mısır dini ve ölü gömme gelenekleri konusunu tekrar okuyunuz. 8. Ölüler mahkemesine başkanlık eden tanrı aşağıdakilerden hangisidir? A. Anubis, B. Osiris, C. Tot, D. Ra, E. Horus. Cevap B. Yanıtınız yanlış ise eski Mısır dini ve ölü gömme gelenekleri konusunu tekrar okuyunuz. 9. Mumya yapılırken iç organların konulduğu vazolara ne ad verilir? A. Habeş, B. Obsidiyen, C. Kanopik, D. Kiten, E. K. Cevap C. Yanıtınız yanlış ise eski Mısır dini ve ölü gömme gelenekleri konusunu tekrar okuyunuz. 10. Mumyalama işlemi sırasında vücut içinde bırakılan iç organ aşağıdakilerden hangisidir? A. Mide, B. Bağırsaklar, C. Akciğerler, D. Kalp, E. Karaciğer. Cevap D. Yanıtınız yanlış ise eski Mısır dini ve ölü gömme gelenekleri konusunu tekrar okuyunuz. Okuma parçası. Deyrel Medine köylüleri. Eski Mısır'da bir işçi köyü olan Deyrül Medine'de Fransız Doğu Arkeoloji Enstitüsü tarafından yapılan kazılar, yoksul Mısırlıların günlük yaşamlarıyla ilgili çok önemli sonuçlar vermiştir. Köy yeni krallık döneminde Firavun 1. Tutmosis tarafından 1500 civarında Tep şehrinin batısındaki Krallar Vadisi yakınlarında kurulmuştur. 500 yıl boyunca kalifiye iş gücünü barındırmış, zanaatkarların sayısı 120'ye kadar çıkmıştır. Aileleriyle birlikte köyün toplam nüfusu 1200'ü bulmuştur. Deyrel Medine kapalı bir topluluktu. Tek amacı Çorak Krallar Vadisi'ndeki kral mezarlarının kayalara oyulması ve süslenmesiydi. Köyün işçileri adeta mezarların sırlarıymışçasına sahiplenilmiş, geri kalan bütün Mısır toplumundan koparılmış, vadide çalışmadıkları zamanlarda ise vadiye çok uzak olmayan duvarlarla çevrilmiş köylerinde tecrit edilmişlerdi. Köy, yerel tapınakların depolarından sağlanan tahıl ve köyün su taşıyıcılarının eşek sırtında getirdikleri suya bağımlıydı. Evlilik topluluk içinde gerçekleşir ve maharetler aile içinde bir nesilden diğerine aktarılırdı. Deyrel Medine, Mısır zanaatkar toplumunun küçük bir evreniydi. İşçileri arasında kalifiye olmayanlarının yanı sıra boyacılar, sıvacılar, ahşap oymacıları, heykeltıraşlar, duvarcılar ve yazı ustaları vardı. Köy, kendi polis gücüne ve çamaşırcılardan, un öğüten köle kadınlardan, kapıcılardan ve habercilerden oluşan bir yerel kadroya sahipti. Köyün ana caddesine açılan evler bir örnek yapılmıştı. Evlerin arka arkaya dizilmiş 3 ya da 4 odası, bir ön salonu, genelde sütunları ve dam penceresi olan bir ana oturma odası, bir uyku alanı ve arkada açık bir mutfağı vardı. Kilerde ailenin tüm nevalesi saklanırdı. Dam ise hem oturmak hem de uyumak için kullanılırdı. Ailelerin ve loğusaların koruyucusu cüce tanrı Bes, gebeliğin, doğumun ve emzirmenin tanrıçası hamile hipopotam şeklindeki Taveret, hane mutluluğunun ve kadınların koruyucusu güneş tanrısı Ra'nın kızı Hathor yaygındı. Mobilyalar da güzel yapılmıştı. Ancak basitti. Alçak tabureler, ahşap karyolalar, çömlekler, hasırlar ve sazdan örülmüş sepetler. İşçilere 10 günde bir izin verilirdi. Daha sonraları yeni krallıkta iznin 2 güne çıkarıldığı görülür. İşçiler genellikle bu hafta sonlarında kendileri için zanaat ve inşa işleri yaparlardı. Birçoğunun kendi alet takımı vardı. Böylelikle evlerini süslemiş ve genellikle duvarlara isimlerini yazdırmışlardır. Aynı zamanda kendi aile mezarlıklarında da çalıştılar. Bunun sonucunda köyün batısındaki yamaçta bir mezarlık oluştu. Mezarlık çok dikkatli planlanmıştı. Sıradan işçilerin mezarlarının şefleri olan işçinin mezarının etrafında toplanması sağlanmış ve ilerideki vadide inşa edilen kral mezarlarıyla aynı hizada olmaları gözetilmişti. Defin odaları yamaçların içine ya da yer altına kazılmıştı. Beyaza boyanmış ve genellikle tepesinde küçük bir piramit olan kerpiç tapınaklar her girişin dışında dururdu. Deyrel Medine'deki en önemli bulgular arasında birçoğunun üzerinde günlük hayatın her yönünü kapsayan ve çala kalem tutulmuş notların bulunduğu binlerce kırık çanak çömlek parçası, mektuplar, yapılmış işlerin kayıtları, tartışmaların raporları, ilahiler ve edebi metinlerden kısa alıntılar ve hastalıklara karşı büyülü sözler yer alıyordu. Bunlarda köydeki yaşamdan canlı bir resim görülüyor. Kocalarıyla birlikte gezen kadınlar, tanrılar ya da sevilen krallar için bayram günlerinde yapılan kutlamalar, akrepler tarafından sokulan işçiler, doğum günlerinde sarhoş olanlar, yitirilen bir dostun yası, Yapay bir yerleşim yeri olan köy, çiftçi, köylü ağırlıklı halkın yaşantısına tipik bir örnek oluşturmamasına rağmen, Mısır, yeni krallığındaki gündelik hayatın kavranabilmesine dair önemli ipuçları içermektedir. Kaynak Freeman, C. 2003, Mısır, Yunan ve Roma, Antik Akdeniz Uygarlıkları, Dost Yayınları, Ankara, sayfa 60-61. Sıra sizde yanıt anahtarı. Sıra sizde 1. Eski Mısır'da Nil Nehri'nin taşkınlarına göre belirlenen 3 mevsim bulunmaktaydı. Nehrin Mayıs ayında yükselmeye başlayıp Temmuz'dan Ekim'e kadar vadi üzerinden aktığı mevsime taşkın, aket mevsimi denirdi. Kasım'ın başında suların çekilmesi sonucu nehrin yavaş yavaş yatağına çekilmesiyle nehir yatağının iki yanına biriken milli toprakta ekim faaliyetlerinin yapılabildiği mevsime ekim, peret denirdi. Mart'tan Haziran'a kadarki dönem ise hasat, semu mevsimiydi. Sıra sizde 2. Erken dönemde eski Mısır'daki gelişmeler. 1. Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır krallıklarının birleştirilmesi ve merkezi devletin oluşturulması. 2. Mısır'da yüzyıllar boyunca kullanılacak merkezi yönetim sistemi, bir başka deyişle krallık sisteminin oluşturulması. 3. Hiyeroglif yazının geliştirilmesi. 4. 3. sülale krallarından Djoser için yapılan basamaklı piramit ile anıtsal piramitlerin yapılmaya başlanması. Sıra sizde 3. 4. sülale büyük piramitlerin dönemidir. Bu sülalenin kralları olan Sinefru, Keops, Racedef, Kefren ve Mikerinos yaptırdıkları piramitler Mısır'ın en görkemli anıtları olarak karşımıza çıkarlar. Eski krallık döneminde inşa edilen piramitler o çağa piramitler çağı adının verilmesine neden olmuştur. Bu dönemde Mısır'da yapılan bir diğer anıtsal yapı türü güneş tanrısı Ra için yapılan güneş tapınaklarıdır. Eski krallık döneminin sonlarında başa geçen firavunların otoriteyi kaybetmesi sonucu Nubya üzerindeki kontrol zayıflamıştır. Nomeleri yönetmek için merkezden atanan valiler atandıkları bölgeyi kendi mülkleri gibi görmeye başlamışlar. Çıkarları için komşularıyla çatışmışlar ve valilik babadan oğula geçer hale gelmiştir. Sonuçta İsa'dan önce 2134 ila 2040 yılları arasında birinci ara dönem yaşanmıştır. Bu dönemdeki 9 ila 11. sülaleleri kendilerini kral ilan eden valiler kurmuşlardır. Sıra sizde 4. Amenemhet, firavunların ölümünden sonra tahtın el değiştirilmesini kolaylaştırmak için oğlunu tahta ortak ederek yeni bir gelenek başlatmıştır. Doğal olarak firavunun ölümünden sonra yönetime ortak olan oğul görevine kral firavun olarak devam etmiştir. Orta krallık dönemi Hurri kökenli Hiksosların istila hareketleri sonucunda sona ermiştir. Sıra sizde 5. Yeni krallık döneminde tahta geçen kadın firavun Hatshepsut'tur. Üvey oğlu 3. Tutmosis, İsa'dan önce 1479 ila 1425, tahta çıktığında çok küçük olduğu için kraliçe Hatshepsut, 1. Tutmosis'in gerçek varisi olduğunu iddia ederek tahta geçti. İsa'dan önce 1473 ila 1458. Onun zamanında Mısır başarılı ve istikrarlı bir dönem yaşadı. 19. sülale, firavunların en güçlüsü olan 2. Ramses, İsa'dan önce 1290 ila 1224, Mısır ülkesinin kuzey sınırı kabul edilen Suriye egemenliği için Hititlerle mücadele etmiştir. İsa'dan önce 1285 yılında Suriye'de Kadeş şehrinde Hitit kralı Mutavalli ile savaşmıştır. Tarihe Kadeş Savaşı olarak geçen bu savaş sonucunda 2. Ramses savaşta başarı sağlayamamıştır. İsa'dan önce 1270 yılında 2. Ramses ve Hitit kralı 3. Hattuşi ile arasında yapılan Kadeş Barış Antlaşması'na göre de Kuzey Suriye Hititler'de kalmıştır. Sıra sizde 6. Eski Mısır'da yönetim şekli mutlak krallıktı. Devlet yönetiminin en üstünde firavun kral bulunmaktaydı. Kraldan sonra en yetkili görevli vezirdi. Vezir kral adına ülkenin yönetiminden sorumluydu. Ülke eyaletlere ayrılarak yönetiliyordu. Eyaletlerde merkezden atanan valiler görev yapıyordu. Sıra sizde 7. Mısır takviminin dünya kültür tarihi açısından önemi günümüzde kullandığımız takvimin temelini oluşturmuş olmasıdır. Nil Nehri'nin periyodik taşkınlarına dayanan bir takvimdir. Bu takvime göre bir yılda 4'er aylık 3 mevsim, taşkın, ekin, hasat vardı. Buna dayanarak Mısırlılar bir yılı 30 günlük 12 aya bölmüşler, buna 5 gün ekleyerek 365 günlük bir güneş yılı geliştirmişlerdir. Ancak 365 güne ilaveten 6'şer saatten 4 yılda bir oluşan artık gün olmadığı için Mısırlıların güneş yılı her 4 yılda bir, bir gün geri kalıyordu. Daha sonra Julius Caesar bu takvime her 4 yılda bir fazla gün ekleyerek Mısır takviminin bir yıldaki 6 saatlik hatasını düzeltecektir. İsa'dan sonra 1582'de Papa 13. Gregorius tarafından yapılan düzeltme sonucunda bugün hala kullandığımız Gregorian takvimi ortaya çıkmıştır. Sıra sizde 8, hieroglif yazı, hieratik yazı, demotik yazı ve kopt yazısı. 7. ayrımın sonu sayfa 82.